Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun değerli gönüldaşları, kıymetli dinleyenlerimiz, bize kulak veren, ailesinde huzur ve mutluluk arayan, ailede huzur araçları programına kulak veren değerli gönüldaşlarımız, Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Ailede Huzur Araçları başlıyor efendim. 2019'un ilk programında usulden olduğu, adetten olduğu veçiyle bu yıl 2019 boyunca size neler anlatacağız? Onun genel bir şöyle özetini arz etmek istiyorum ki hangi konularda bizi takip edeceğinizi, hangi konuları işleyeceğimizi bilmenizi sağlayabilelim. Bu konuda bir gönül birlikteliği oluşturabilelim. Bu konuda katkılarınızı, eleştirilerinizi, beğenilerinizi, dualarınızı ve sizin de işlememiz gereken konularla alakalı hocam bunları ihmal etmişsiniz, bunları unutmuşsunuz diye eğer yakaladığınız konular, hususlar olursa bunları da bize ulaştırmanızı sağlayalım. Aziz dostlarım, bir yıl boyunca ailede huzur aradık. Huzurumuzun kalmadığı şu fani dünyada böyle biraz daha huzur yolculuğuna, biraz daha huzura doğru, mutluluğa doğru yol almaya gayret ettik. Zaman zaman çok değerli, birbirinden kıymetli uzmanları burada konuk ettik. Zaman zaman acizane kendi hazırladığımız içeriklerle sizlerin karşısına çıktık. Allah kısmet ederse, Rabbim lütfederse bu yılda yine çok kıymetli konuklarla, çok kıymetli konularla birazcık daha dar çerçevede, hani ailenin bütün unsurlarını ele alacak şekilde ama her hafta küçük bir konuya odaklanarak sizlerin gönlünde bir tatlı esinti olmak istiyoruz. Bize ulaşmak isterseniz ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden ya da @munirarikan ya da @erkamradyo tweet adreslerinden bize ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarım, yani klasik böyle klişe bir ifade ama bahsetmeden de geçmek olmuyor. Hani toplumun en basit, en küçük, en sağlam, en kadim yapı taşı diye anlatılır aile. Aile yoksa gelecek yok, aile yoksa kültür yok, aile yoksa devlet ve millet yok, aile yoksa gelecek yok. Şu anda Batı dünyası özellikle, beni lütfen affedin efendim, fuhşiyata bulaşan çerçevesi itibarıyla kapitalizmde boğulan o kar güdüsü ve motivasyonu dolayısıyla aileyi yok etmeye çalışan, ailesiz de olur fikrini insanlara aşılamaya çalışan, evliliği tukaka eden, evliliği özendiren kişilere de, kurumlara da savaş açan, evlenenler de çocuk sahibi olmasın diye aile planlaması zırvalarıyla aman niye bu kadar çocuk diye çocukların ölümüne, o masum yavruların anne karnında katline cevaz veren bir hale gelmiş. Buna karşı bizim medeniyetimizin mümkün olduğu kadar uygun yaşta, erken yaşı kullanmıyorum, uygun yaş daha önemli çünkü kişiye göredir. Erken dediğimde hani akıl bali olduğunda, buluğa erdiğinde her çocuğa göre, her gence göre, her kişiye, her aileye göre, her yetiştirme tarzına göre, her kültüre göre bu evlilik gerçek olmayabilir. Ama genetik olarak şunu biliyoruz ki ehli namus profesörlerimiz, konunun uzmanları ne kadar erken olursa genetik olarak, bağışıklık sistemi olarak, sosyolojik açıdan da kültürel manada aile ruhaniyetinin korunmasıyla alakalı, dini olarak zaten öyle, bu evliliğin daha iyi olduğunu, daha bereketli, verimli, kaliteli, güzel olduğunu, devamının da sürdürülebilir olduğunu ifade ediyorlar. Ama işin içerisine fuhşiyat girerse, işte sapkınlıklar girerse, kapitalist bir sömürü girerse aile olmasın. Olmuşsa da çocuk az olsun, insanlar köle gibi çalışsın, koştursun, kazandığı parayı da ölümüne son kuruşuna kadar harcasın, yetmiyorsa kredi kartlarıyla krediye boğulsun ve kapitalist sistemi beslemek üzere ölümden başka bir şey düşünmeyecek bir halde çalışmanın içerisinde ölene kadar koştursunu anlatmaya çalışıyorlar. Bizim medeniyetimiz buna karşı bir sevgi ve saygı ailesi oluşturabilmeli. İşte gelecek hafta Allah lütfederse bugün konu özetleriyle, konunun hangi konuların işleneceğiyle alakalı özetle bitireceğim ama gelecek hafta birinci programda bu girizgah olsun. Bir sevgi ve saygı ailesi oluşturmayı size arz etmek istiyorum. Hani aile dediğimizde güzellikle alakalı olur, malla, mülkle, neseple, ondan sonra soyla, sopla ama ahlakla olduğunda bir sevgi ve saygı ailesine dönüşüyoruz. Şu anda ben sevginin ailelerde gördüğüm kadarıyla, aile koçluğu yaptığım ailelerde, en azından yakinen tanıdığım ailelerde sevgiyle başladığını ama saygıyla devam etmediğini görüyorum genellikle. Eşlerden başlayarak çocukların anne babalarına, akrabaların birbirine, ailelerin birbirine karşı olan saygısının tükenmiş olduğunu görüyorum. Saygısız olduğunda bolluk ve bereket gelmiyor, mutluluk ve huzur gelmiyor. Hani sevgi bazen azalmış ve sabırla devam etmiş olabilir aile ama saygı kalktığında ailenin tamamen yok olduğunu görüyoruz. Kaldı ki sevgi olsa da zarar değil, nur üstüne nur olur, sevgi ve saygı ailesi oluşturmak. İkinci hafta iyi bir anne olmayı. Şimdi ben bakıyorum, geçen de bir seminerde kız çocuklarımızın olduğu Giresun'da, hatta iki seminerde de söyledim, hem İmam Hatip'te hem Fen Lisesi'nde. Kardeşlerim dedim, bununla alakalı size bir bilgi veriliyor mu? Hayır dediler. Böyle bir müfredat var mı, ders var mı? Peki siz bunu nerede öğreneceksiniz? Anneden babadan da böyle bir şey görmediğimiz ortada. Yani çocuklarımıza, hatta orada bir video izlettim. Çok önem verdiğim bir bebek hikayecisi Sonia Rachel'in, dünyanın en iyi bebek hikayecisi, hemşiresi kendisi. Dün de iletişimdeydik. İnşallah 2019'da onu Türkiye'ye getirmek istiyorum. Dualarınızla en azından İstanbul'da çok büyük bir anne konferansı, kongresi, çocuklarımızın nasıl uyutulacağıyla, nasıl yıkanılacağıyla, nasıl masaj yapılacağıyla alakalı, çocuklarımızın ağlamasının nasıl sevince ve gülücüklere dönüştürüleceğiyle alakalı. Bendeniz de acizane ODTÜ'deyken çocuk bakıcılığını profesyonel olarak yapmış bir kardeşiniz olarak, babysitter sertifikalı bir bebek bakıcısı olarak, tecrübeli bir insan olarak bu konuyla alakalı bir zirve düzenlemek istiyorum. Nisan ayı için planladık bunu. Yaklaştıkça bununla alakalı bilgileri de vermeye devam edeceğim. Bizi takip etmeye devam edin efendim. Dolayısıyla anne olmakla alakalı bir kere 16 yılımızı okul alıyor bizden. 16 yıl boyunca müfredatta anneliğin A'sı yok. Babalığın B'si yok. Evlatlığında E'si yok. Başka şeylerin peşinde insanlar. Bilgi, evet, önemsiyorum. Okumak gerekiyor. Bilgiyi almak gerekiyor ama uygulamadıktan sonra, o bilgiyi ne için aldığımızı bilmedikten sonra, geçen İsmail Demir abi, Allah razı olsun, bir akşam ziyaretinde öyle bir şey söylemişti. Know how, yani dünyada herkes tarafından konuşulan bir şey ama know why daha önemli demişti. Yani nasıl olduğu know how ama niçin olduğu know why. Niçin olduğunu biliyor musun? Niçin olması gerektiğini biliyor musun? Niçinin var mı? Burada da anne olmakla alakalı, her birimiz kendi evlatlarını iyi bir gelecek için hazırlıyorsak herhalde iş sahibi olsunlar, evden uçup gitsinler, bir daha suratımıza bakmasınlar, kendiler de yuva kurmasınlar, 50 sene 100 sene sonra da zürriyetleri kurusun, ölüp gitsinler diye yetiştirmiyoruz. Bu kesin. İyi bir zürriyet duaların baş tacıdır. Gelecekte salih ameli, ameli salih olan çocuklar, evlatlar, amel defterimizi açık bırakacak evlatlar, kureti aynı olan, bize gönül, göz aydınlığı, gönül zenginliği olan çocuklar, değil mi? Üç büyük duamızdan bir tanesi. O açıdan anne olmakla alakalı hususu çok çok önemsiyorum. Bunu sizlere arz etmek istiyorum efendim. Üçüncü hafta iyi bir baba olmayı. Bu da sizlerden gelen konulardan bir tanesiydi. Örnek bir baba nasıl olunur? İyi bir baba nasıl olunur? Tarihte çok kadim geleneğimizde örnekler var. Şu anda yaşayan babalardan da çok iyi babalar var. Bendeniz çok iyi bir baba olmak isterdim ama sanıyorum hani çok iyi bir baba olamadım çocuklarıma. Sorsanız belki iyi bir baba derler ama hani kendi gönlüme sinen bir babalık yapamadığımın idrakindeyim. Ama iyi babalar tanıyorum. Onlardan aldığım örnekleri, iyi örnekleri sizlere arz etmeye çalışacağım. İyi bir evlat olma dördüncü hafta işleyeceğimiz konulardan bir tanesi. Gerçekten yani amel defterimizdeki o beş yıldızlı konulardan bir tanesi. Hani iyi bir evlat olduğumuzda, anne baba duası ve rızası aldığımızda epey bir şey yapmış oluyoruz. Çok büyük bir şirket sahibi olmasak da, çok büyük karlara ermesek de, gerçekten baki kalan kubbenin hostedası olan çok böyle kalıcı eserler oluşturmasak da, kendi dar aile çerçevesi içerisinde anne babanın hakkını ve hatırını sayan, gözeten, koruyan iyi bir evlat, inşallah Rabbin de rızası olacaktır. Rıdar Rab, rıdar valide, rıdar valideyni. Boş yere söylenmiş bir hadis-i şerif değil. Allah'ın rızası anne baba rızasındadır. Anne rızasındadır ya da anne baba rızasındadır. Cennette annelerin ayağı altındadır. Anneye, anneye, anneye diye üç defa sonra babaya denmesine yola çıkarak da ikinci hafta anneyi, üçüncü hafta babayı ve dördüncü hafta da evlat olmayı isteyeceğiz inşallah. İyi bir dede olma, çok ihmal edilen, örnekleri çok az olan, üstelik bu kopuk hayatta özellikle gelin hanımefendilerden kaynaklanan ambargolar dolayısıyla dedenin biraz daha dışlandığı, dedenin de kendi durumsal konumu itibarıyla adaletsiz ve vicdansız tavırlarıyla ya da basit ifadesiyle anlamadığı için, anlayamadığı için, empati geliştiremediği için birazcık böyle o jenerasyondan kopuk olması itibarıyla, aradaki bu nesil farkı itibarıyla bir çekişmenin, kavganın, bir uyuşmazlığın olduğu çok kesin Türkiye'de. Dolayısıyla iyi bir dede, madem ki büyükler bunu idare edecekler, madem ki büyükler küçüklere örnek olacaklar, iyi bir dede olmanın erdemini de iyi dedeleri konuşturarak, onların hayatından örnekler alarak sizlere arz etmeye çalışacağım. İyi bir nene olmak, yani hep ben anneannem rahmetliyi anlatıyorum biliyorsunuz, size inanılmaz bir insandı. Dün de kızım Rabia Ömeyra babacığım dedi ya, herkes böyle çok büyük eserler bırakamayabilir, herkes büyük bir iz bırakamayabilir ama sen hep bunu anlatıyorsun seminerlerinde. İyi iz bırakamayan, büyük büyük işler, buluşlar, keşifler yapamayanlar nasıl olacak? Anneannem rahmetliyi anlattım. Ondan sonra hadi dedim aileden hani şey olmasın, aile milliyetçisi olmayalım. Bir de kendi kadim tarihimizden bir örnek vereyim dedim. Celalettin Ökten hocam rahmetlinin anekdotundan internetten açtım. İlk gelen yerden bir cümle okudum. Hıçkırıklara boğulduk böyle. İmam Hatipler'de okul tuvaletlerini temizlerken müdür yardımcılarından bir tanesi efendim diyor, niye siz yapıyorsunuz ki, bırakın işte şu gelen Anadolu'dan gelen şu çocuklar yapsın işte, onların görevi değil mi? Hayır hayır diyor, ben onlara o okullara gittim de orada tuvalet temizlettim dedirtmem. Ben geleceğin başbakanlarına tuvalet temizlettim dedirtmem. Yani gerçekten gözyaşlarına boğan bir şeydi bizi. O samimiyeti, o ruhaniyeti. Hani bir cümle söylersiniz bazen, o zaman da baki kalan kubbede hoş seda olursunuz. Bir şey yaparsınız, o zaman da gönüllerde taht kurarsınız. Anneannem rahmetli öyle bir insandı. Yani bağırdığına şahit değilim. Sabır abidesi bir insandı. Sistemli bir insandı, tasarruflu bir insandı. Yapar, yakıştırır, bulur, buluştururdu. Yokluk içinde varlığı oluştururdu. Mutlaka yan komşunun hakkını gözetirdi. Örnek bir komşuydu, örnek bir eşti. Örnek bir nineydi, anneanneydi, örnek bir anneydi. Annem rahmetli mesela vefat ettikten sonra ben anneannemin güldüğüne hiç şahit değilim. Hani o kızı Şükran'ın da hatıratını gönlünde sabır ateşiyle yoğuran, yanan gönlünün ateşine rağmen ya benim acım var diye de bizim canımızı acıtmayan bir insandı. Enteresan bir vakadır bu benim hayatımda. Büyük bir kilometre taşıdır, büyük bir gurur abidemdir. Rahmet olsun, büyüklerimize rahmet okuyalım inşallah, geçmişlerimize rahmet okuyalım. İşte bir sırt sıvazlamanın da, bir cümle söylemenin de, bir taşı gediğine koymanın da insan hayatında, karakterinde çok büyük şekillendirici bir yeri olduğunun en büyük ispatı. Onun için iyi bir nine olmayla ilgili, nineler belki bizi çok dinlemiyordur ama torunlar dinleyip nineciğim bak böyle bir şey varmış diye onlara taşırlarsa buradan da çok mutlu oluruz. İyi bir kayınvalide olmak toplumun en büyük yarası can dostlarım. 8. hafta bunu işlemeye çalışacağım. Yani eski Türk filmlerinde, eski tarih anekdotlarında kaldı gibi kaim-i valide, anne yerine geçen kişi, annenin kaimi, ikamesi. Ben çok adaletsiz kayınvalideler görüyorum. Çok böyle ön yargılı kayınvalideler görüyorum. Gelinleri idare etmeyen, gelinleri anlamayan kayınvalideler görüyorum. Nikahtan sonra, evlilikten sonra oğlunun gönlüne girip o gönülde zedeleyici faaliyetler yapan kayınvalideler görüyorum. Kayınvalideler lütfen bu sözlerim alınmasınlar ama iyi kayınvalideler de görüyorum. İşte bu programda 8. hafta o iyi kayınvalidelerden örneklerle gelinlerle arasındaki ilişkinin nasıl düzeleceğiyle alakalı bilgiler vermeye çalışacağım. Acizane bendeniz artık bir kayınpederim. Dualarınızı beklerim efendim. O 9. hafta iyi bir kayınpeder olmayı anlatacağım. Ama 9. haftaya kadar inşallah gelinim, kızım, yavrum, Meryem kızımdan benle alakalı duygularını alıp onu size taşımak isterim. Nasıl bir kaimi peder düşünüyordu, nasıl bir kaimi peder buldu? Bazen evlatlarımdan o kadar ayırmıyorum ki hafif böyle nazire yaptıklarını, hafif kıskandıklarını hissediyorum kızlarımın. Tabii ki işin şakası bir yana onların da elhamdülillah şu anda muhabbetleri çok iyi. Allah daim eylesin bütün akrabaların birbiriyle olan muhabbetini. Ama bu konuda eğer bu mikrofondan size bir şey söylüyorsam bu konuda çarpılmamak adına yani iyi bir kayınpeder olabilme konusunda birazcık daha fazla hani iyi bir baba olamadık, iyi bir evlat olamadık ama şu anda yeni açılan bir sayfada Muhammed İkbal yavrum dolayısıyla bir kayınpederliğimiz başladı. O zaman kaimi peder nasıl olunurmuşla alakalı en azından bu yeni sayfayı kirletmemek adına bir şeyler yapmak istiyorum dualarınızla. 10. hafta iyi bir görümcü olmayı sizlere arz edeceğim aziz dostlarım. Evlenmeden evvel görümcem bir melek, evlendikten sonra görümce görmeyeyim ömrümce. Bir problem var. Burada da ikircikli olduğumuzu, ön yargılı olduğumuzu, adaletli olmadığımızı düşünüyorum. 11. hafta tabii iyi örneklerle bunu açıklamak lazım ki ailemiz biraz daha birbirine kenetlensin. Ailemiz biraz daha uygun, sevgi dolu, saygı dolu bir aileye dönsün. 11. hafta iyi gelin olmayı. Şimdi toplumsal manada aileyi işliyorsak can dostlarım, eşler ve kayınvalide kayınpederler. Yani eşlerin içerisinde birisi gelin, birisi damat yani. Birisi evlat, birisi damat, birisi kız, birisi gelin. Bu anlamda adaletin olmadığını, iki zehirin, bunun bir tanesi adaletsizlik, bir tanesi de ön yargı. Bunun az olduğunu ve bundan dolayı da cıngar çıktığını görüyorum. İnşallah bu adalet ve ön yargıyla alakalı bilgileri de bu gelin olma kısmında sizlere arz etmeye çalışırım. Çocuklarımıza bu konuda destek olmadığımızı, yetiştirirken onlara bu konuda bilgi vermediğimizi görüyorum, biliyorum. Dolayısıyla hani müfredatta da iyi bir gelin olmayla alakalı 16 yıl alıyoruz çocuklardan. Ama karşılığında 16 yılın sonrasında asıl yaşayacakları hayat değil mi? Yani 20'den sonra 25'ten sonra başlayan hayatta asıl aile hayatı içerisinde ömürleri onunla geçecek. İş, meslek, görev bunlar gelip geçici şeyler ama evlilikten emekli olunmuyor can dostlarım. Emekli gelin duymadım ben ya da emekli damat. O açıdan birazcık çocuklarımıza bu konuda bilgi verilmesinden yanayım. 12. hafta iyi bir damat olmayı. Evet bu konuda kendi hayatımda da anlatacağım anekdotlar olabilir ama iyi damatlardan da örnek vermek istiyorum. Bu iyi damatların bir aile içerisinde aileyi nasıl abat ettiği ile alakalı ya da berbat ettiği ile alakalı yapmamamız gereken şeyleri sizlere aktarmak istiyorum. Problemler genellikle eğer bu bilgime güvenirseniz gelinlerden çıkıyor. Gelin ağırlıklı çıkıyor ya da öyle söyleyeyim. Damat ağırlıklı problem yerine gelin odaklı problemler daha fazla. Çünkü damat kayınpederle çok uğraşmıyor, kayınpedere bulaşmıyor, kayınpeder damada çok bulaşmıyor. Ama gelinlerle kayınvalideleri arasında psikolojik olarak da bir rekabet var, sosyolojik olarak da bir rekabet var. Bu da bizim imtihanımız olsa gerek. Bunun nasıl olacağıyla alakalı bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 13. hafta iyi bir elti olmayı. Dostlar, öğrenmediğimiz, bilmediğimiz, hani ben bugüne kadar hiç rastlamadım. Keşke bu yaptığımız, işlediğimiz konuların her biri ayrı bir kitap olsa. Kayınvalide ile ilgili, evet okudum. Gelinle ilgili, damatla ilgili okudum. Evlatla ilgili, baba, anneyle ilgili okudum ama iyi bir dede nasıl olunur, iyi bir nini nasıl olunur, iyi bir elçi nasıl olunur? Mesela ben hiç böyle bir kitaba rastlamadım. Varsa cehaletimi mazur görün. Bunun elçiler arasındaki anlaşmazlığın kardeşlere yansımasına yola çıkarak elçilerin de kendi arasında nasıl kardeşçe yaşayabileceklerinin örneklerini çoğaltmamız lazım. Elçilerle ilgili bir programımız olacak efendim. 14. hafta inşallah öyle söyleyelim. İyi bir torun olmayı. İyi bir torun olmayı. Şu anda ben bakıyorum mesela torunların en büyük problemi bir kere şeye daldılarsa, sosyal medyaya daldılarsa, akıllı telefonları, akıllarını başından aldılarsa maalesef çok şey değiller, iyi durumda değiller. Kopuklar, dedelerinin evinde bile, ninelerin evinde bile dedenin yüzüne bakmayan, onun aynı odada olmayan bir torun jenerasyonuyla karşı karşıyayız. Dolayısıyla birkaç tane torundan da bilgi alarak iyi torun olmanın erdemini sizlerle paylaşmak istiyorum. 15. hafta iyi bir yeğen olmayı. yeğenlerimiz dayılarına, amcalarına, halalarına, teyzelerine ne yaparlarsa hoşlarına gider. Bunu birazcık işlemek istiyorum. Bu da unutulan konulardan bir tanesi ama ailenin tadı tuzu meyvesi bu da. İyi bir kayınbirader olmayı 16. hafta. Genellikle hani gelinle görümcü arasındaki problem damatla kayınbirader arasındaki problemden çok daha fazla. Erkeklerin bu konuda biraz daha az problem yaşadığını ama yaşarlarsa da bunun ölümcül bir problem olduğunu görüyorum. Gelinlerin ki o düzeyde değil, ambargo da kalıyor. Ama son dönem aile faciaları bunu biraz daha kötüye doğru gittiğini, bizim de buna bir dur dememiz gerektiğini, bu konuda bilgi vermemiz gerektiğini bize ifade ediyor. İyi bir dünür olmayı 17. hafta açıklayacağım. Şu anda ben de evladımın yeni ailesine göre bir dünürüm. Onlarla buluştuğumuzda, konuştuğumuzda onların gönlüne girmek istiyorum. Hayatlarında önemli bir kilometre taşı olmak istiyorum. Elimden gelen bir şey varsa onlar için yapmak istiyorum. İyi bir dünür olmak istiyorum ama bir de onlara sorup 17. hafta nasıl bir dünür bekliyorlardı, nasıl bir dünür buldular. Bu konuda da ben ailelerin, ah can dostlarım, çöküşte olduğunu, aile koçluğu yaptığım ailelerden yola çıkarak, şahit olduğum, tanıdık, gördüğüm akrabalar, rastladığım, şahit olduğum olaylardan yola çıkarak söyleyebilirim. Yani evlilikten önceki birbiriyle ilişkisi muhteşem olan dünürlerin evlilikten sonra birbirine düşman olması akıl alınır bir şey değil. Bu imtihanı nasıl geçeceğimizle alakalı. Hani dünya dünürler günü mü icat ederiz? Anneler babalar günü gibi bir de dünürler günü mü yaparız bilmiyorum ama çocuklarda şöyle bir maalesef yanlış bilgi var. Efendim anne babalarla evlenmiyoruz. Biz kendi aramızda evleniyoruz. Onların çocuklarıyla evleniyoruz. Anne babayla evlenmiyoruz falan, böyle bir şey. Evet, evlenmiyorsunuz anne babayla elbette. Onların çocukları evleniyorsunuz. Ama ailelerin de birbiriyle evlenen çocuklar kadar evli olduğu, evci olduğu, evcil olduğu bir dönem olması gerekiyor. Birbiriyle fikir alışverişinde bulunduğu, birbirine saygı duyduğu, sevgi duyduğu, hediyeleştiği, hatır saydığı. Dolayısıyla 17. hafta dünür olmayı biraz açıklamak istiyorum. 18. hafta iyi bir amca olmayı. Yani babalığın bir cüzü diye söylenir. Dayılık da anneliğin bir cüzü diye söylenir. Yani bilmiyorum, yani iyi örnekler az gibi geliyor bana. İyi örnekler. En azından mesela bizi dinleyen can dostlarımdan tanıdık senaristler varsa, yönetmenler varsa, film sektöründe uğraşanlar varsa, filmlerin içerisinde biraz bu anlattığım unsurları da serpiştirirlerse, yani sadece olay gelinle damat arasında dönmezse aile içerisinde ya da gelinle kayınvalide arasında değil, böyle akrabalara da yansırsa çok daha iyi olacağını düşünüyorum. İyi bir dayı olmak 19. hafta işleyeceğim bir konu. Bizim kadim kültürümüzde, örfümüzde dayılarla alakalı çok önemli anekdotlar vardır can dostlarım. Amcalar o kadar değil ama dayılar biraz daha ön plandadır. Tarih böyle dayılık yapmayan dayılarla doludur. Yeğenlerine gerçek dayı olan dayılarla doludur. Onlardan örnek hem de günümüz hayatında, günümüz dünyasından örneklerle bunu size arz etmek istiyorum. İyi bir hala olmak. Hala da hani teyze mi, hala mı derseniz, biraz sanki teyzeye doğru kayıyor gönlüm. Niye olduğunu sorarsanız, konuştuğum şeylerde, ailelerde, yani belki de bu gelinin kendi durumundan dolayı ortaya çıkan bir şey. Hani gelin hanım kendi kız kardeşiyle, eşinin kız kardeşinden ziyade daha fazla iletişime geçer, daha iyi anlaşır. Bu doğru. Ama bunun aile içerisine bir problem oluşturmayacak bir tarzda adaletle olması gerekiyor. İyi bir teyze ve iyi bir hala olmakla alakalı, hani iki hanımefendi, öbür tarafta bir amca, bir dayı, iki beyefendi, bunların adaletli bir şekilde nasıl örnek olduklarında torunları ve yeğenleri ve çocuklara etki yapıyorlar, onu da arz etmek istiyorum. Çok böyle kanayan yaralarımızdan bir tanesidir. Üzerinde çok filmler çekilmiştir. Üzerinde çok senaryolar, kitaplar yazılmıştır. Çok vaazlar yapılmıştır ama üvey annelik gerçekten bu toplumun kanayan yaralarından bir tanesidir veya üvey babalık. Son zamanlarda ben çocuklarına böyle işkence yapan üvey anne ve üvey babalarla ilgili, hatta onları öldüren üvey anne, üvey baba haberleriyle sarsılıyorum. Bu işin en sapkınlığı ama cinsel tacizden bahsetmiyorum ama bakışla taciz bile o annesini babasını kaybetmiş yavrulara büyük bir travma olacaktır. Yani anne baba yoksa bir çocuğun, ya annesi ya babası yoksa ya da ikisi birden yoksa artık yetim ve öksüzlere sevgiyle, merhametle ilgili eğer zerre kadar gönlümüzde bir merhamet varsa, bir merhamet kalıntısı varsa onlara çok daha özel ve güzel davranmamız gerektiği ile alakalı bir özel durum yaşıyoruz demektir. Rabbim bu imtihan başımıza gelmesin diye dua edelim ama gelirse de örnek olarak bu muamelatı bu ilişkiyi sürdürenlerden eylesin diye de dua edelim. Önemli bir imtihan. Kanayan yaralarımızdan bir tanesi. İyi bir kuzen olmak. Aileler içerisinde ben şimdi aile şirketlerinde veliaht yetiştirme programlarında kuzenlerin en azından bu program vesilesiyle bir araya geldiğini görüyorum. Eğer böyle veliaht yetiştirme ile ilgili ailenin bir şey yoksa çalışması bayramda bayrama. Kuzenlerin bir araya gelmesi ailenin geleceğiyle alakalı önemli bir çimentodur. Ailelere bunu biraz anlatmamız gerekiyor. Kuzenler hani daha küçük olması hasebiyle, daha çocuk olması hasebiyle, gençlik ateşiyle yanıyor olması hasebiyle biraz daha işkillenmiş olabiliyor, biraz daha kıskanç olabiliyor, sabırsız olabiliyor, kızgın olabiliyor, fevri davranabiliyor ama aileler, kuzenler birbirini göreceklerinde, birbiriyle buluşacaklarında, birbirini ziyaret edeceklerinde aileler bunun altyapısını hazırlayacaklar. Bu konuda onların birbiriyle iyi geçirmesini sağlayacaklar. Kuzenden ziyade kuzenlerin anne babalarına düşen bir vecibe. Buna da dikkat etmemiz gerektiğini açıklayacağız inşallah o programda. İyi bir akraba olmak tabii. Bütün bu aile unsurlarının içerisinde amacımız her unsuruna riayet eden amcalığa, dayılığa, halalığa, teyzeliğe, anneliğe, babalığa, kayınvalideliğe, kayınpederliğe, nineliğe, dedeliğe riayet eden iyi bir akraba olmak nasıl olur? Örnekleriyle açıklamaya gayret edeceğiz. 26. hafta iyi bir insan nasıl olur? 27. hafta iyi bir Müslüman nasıl olur? 28. hafta iyi bir komşu nasıl olur? Bunu açıklamaya çalışacağız. İyi bir arkadaş nasıl olur 29. hafta? Bütün bunlar aile içinde ele alıyorsak bir hanım ve bir beyefendinin, bir hanımefendi ve beyefendinin hayatıyla başlayan imtihanlar. Hani bir hanım efendi ve bir beyefendi evlenmemiş olsalar buradan hiç çocuk ondan sonra çocuk olduğunda onların kendi akrabaları dolayısıyla bir çocuk daha olduğunda hele dayılık, amcalık, halalık, teyzelik müessesesi, onların çocukları olduğunda dedelik müessesesi, ninelik müessesesi olmayacak. Dolayısıyla bunun başlaması İyi bir hanımefendinin iyi bir beyefendiyle evlenmesiyle başlıyorsa biz 30. hafta iyi bir hanım olmayı ve 31. hafta iyi bir beyefendi olmayı aile içerisinde nasıl olursa gerçekten gönlümüzün sultanı hanımımız olur. Nasıl olursa gönlümüzün eri beyimiz olur. Bunu anlatmaya çalışacağım. 32. hafta bütün bunların toplamı iyi bir ebeveyn olmak. Yani hanımefendi olarak ayrı, beyefendi olarak ayrı görevlerimiz, ödevlerimiz, sorumluluklarımız var. Bir araya geldiğimizdeki sorumluluklarımız çok daha fazla. İyi bir ebeveyn olmanın, iyi bir anne baba olmanın unsurlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Batı dünyası da buna çok önem veriyor. Aziz dostlarım, Japonya'da, Finlandiya'da, Norveç'te bununla ilgili proje denemeleri var. Günlük hayatı 8-10 saat değil, 4 saatle, 6 saatle sınırlandırıp öğleden sonra mesela saat 2'de mesai bitirip öğleden sonra bütün hayatını çocuklarına, ailesine verirse nasıl oluyor toplumsal yapı diye bunu inceleyen sosyologlar var. Ben gelecekte özellikle robotik ve endüstri 4.0 ve sonrasında gelecek 5.0 ile alakalı birazcık daha boş vaktimizin olacağını, bu boş vakitlerde ısım akrabayla, arkadaşla, sosyal hayatta kendimizle, dünyayla, çevreyle, evrenle biraz daha hemhal olacağımızı düşünen bir kardeşinizim. İnşallah teknolojinin bize sağladığı imkanları, kazandırdığı ekstra bonus vakitleri ailemiz için kullanmamız nasip olur diyelim. Kişisel zevklerimiz için değil de bencil, egoist tavırlarımız, isteklerimiz, arzularımız için değil de ailemiz için kullanmamız nasip olur diyelim inşallah. Amin de diyelim bu duayı. 30. hafta boşanmayı aklından bile geçirmeyen aileler bunu nasıl başarmış? Bunu paylaşmak istiyorum. Yani şu anda mevcut yapı içerisinde aziz dostlarım biraz daha yani sanki boşanmak kadermiş gibi evlendiriliyor kızlarımız. Mesela ben soruyorum annelere, kız çocuklarını okutan annelere, bu okutmanın gerekçesini soruyorum. İnanın bugüne kadar genellerini söylüyorum genellikle. Arada birkaç çok müstesna örnek çıkıyor tabii ki, elbette çıkıyor. Ama genel itibarıyla hocam iyi gün var, kötü gün var, el oğlu bu, güven olmaz. Elinde bir meslek, elinde bir altın bilezik olsun. Bu ne demek? Hocam ben kızımı yetiştiremedim. Ona uygun bir eş de bulamadım. Bulduğum damat da çok özür diliyorum. Beni lütfen affedin. Öküzün teki. Dolayısıyla bu kıza zulmeder, bunu boşar. Ona bir meslek olsun diye okutuyoruz. Şimdi kehanet gerçek olur diye bir şey biliyor muydunuz aziz dostlarım? Aklınızdan geçirdiğiniz şey bazen kehanet olur, kabul edilen dua olur. Dolayısıyla olumlu şeyler düşünelim. The power of imagination diyor Amerikalılar buna. Hayal etmenin gücü. Kehanet gerçekten psikolojik olarak gerçek olur. Olumlu düşünce kaderi olumluya, olumsuz düşünce Allah korusun olumsuza tevil edebilir, değiştirebilir, dönüştürebilir. Nasıl oluyor da günümüz dünyasında boşanmaların bu kadar arttığı, bencilliğin, egoistliğin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde boşanmayı bazı aileler aklın ucundan bile geçirmiyor. Üstelik bunların sorunları var, fiziksel sorunları var, fiziksel özürleri var, engelleri var, bazı duygusal problemleri var. Fakir fukaralar bunlar, aynı zamanda savaş mağdurlar bunlar. Aynı zamanda Allah'ın böyle çok büyük çileli imtihanlarına maruz kalmışlar ama ölümüne bir sevdayla hiç boşanmayı akıllarına geçirmeden ölene kadar bir yastıkta kocamayı ahd etmiş bu ailenin özellikleri ne diye bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. 34. hafta aile içi şiddetin panzehiri acaba ne olabilir? Bizi şiddetten koruyacak şey o sevgiyle, saygıyla, sabırla, o ön yargısız, adaletli olmakla nasıl bağlantı kurulabilir onu anlatmaya çalışacağım. 35. hafta Nitelikli İnsan kitabımda bir bölüm olarak anlattığım Marie Kondo ev yönetim sistemi, yani evlerde bir yönetim sistemi nasıl artık sitelerde bir yönetim sistemi artık geldi, şirketlerde bir yönetim sistemi, böyle bir yazılımlar falan, evlerde de bununla alakalı çok enteresan bir bölüm. 35. haftayı kaçırmayın derim şimdiden. Evimizi nasıl uhuletle, suhuletle yöneteceğimizle alakalı, çocuklarımıza nasıl böyle bir yönetim sistemi miras bırakacağımızla alakalı o özel sistemi sizlerle paylaşacağım. 36. hafta derli toplu ve temiz evlerin sırrı ne ola ki diye soracağız. Bazen ben görüyorum, efendim böyle misafir geldiğinde çok büyük hazırlıklar, tabii ki misafir, Allah'tan bir misafir, Tanrı misafir diyoruz ya, başımızın tacı, evimizin bereketi, rızkımızın vesilesi, tabii ki onun için ne yapsak az ama sadece misafirlerle alakalı değil, biz de bu evrenin gönlü garip misafirleriyiz. Ailelerde eşler için, çocuklar için, akrabalar için de o derli toplu olması, temiz olması evleri çok daha yaşanılabilir bir hale getirecektir. 37. hafta ailede inanç gücü nasıl kuvvetlenir, inancımızı nasıl artırabiliriz, ailece bunu nasıl artırabiliriz anlatacağım. 38. hafta anne sütünün çocuk gelişiminde önemini, 39. hafta süt anneliğinin genetik kalitemizdeki önemini. Can dostlarım, dua buyurun. Kitaplar biraz birikti. 2019 inşallah kitap yılımız olur. İslam'da genetik kalite süt annelik kitabım yakında inşallah çıkar. Dua buyurun lütfen. Çok önem veriyorum bu kitaba. Yani Resulullah Efendimizin 4 annesinin olması, 3'ünden süt emmesi, biri kendi annesi, 4'ünden süt emmiş olması, bir gerçek anne, genetik anne, 3 süt anne boş yere değildir. O üsve-i hasenedir. Allah'ın tasarladığı özel bir hayat sürmüştür, örnek bir hayat sürmüştür. Öylesine olduğunu düşünmüyorum. Bu özel tasarımdan ders çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. Üstelik bilimsel çalışmalarım da bunu gösteriyor. Süt annesi olan ve birden çok süt annesi olan, özellikle 1 ya da 2, 3 de olur, çocuklarda özgüvenin, cesaretin, genetik kalitenin, bağışıklık sisteminin çok daha iyi olduğunu, buna dair çalışmalarım var. Bu kitapta inşallah onu anlatmış olacağım. 40. hafta ailemizi nasıl bir araya getirebiliriz? Tarumar olmuş, dağılmış, en azından aynı evde olsa bile odalara gitmiş, Wi-Fi çektiği yerlerde çöreklenmiş, çullanmış. Bu geniş aile modelinin ihyası nasıl olur? Bu dağılmış, darmadağın olmuş, odalara çekilmiş aileden bunu biraz işlemeye çalışacağım. 41. hafta boşanan çiftlerin çocuk paylaşımında İslamca davranması, konu ne kadar acı değil mi? Şimdi bir boşanma var, orada çiftlerin çocuk paylaşımı var, bir de İslamca davranmak. Demek ki İslamca davranılmıyor. Nasıl İslamca davranılsın ki? İnanın can dostlarım, babasından 8-10 yıl kaçırılan kızlar biliyorum. Annesinden ömür boyu kaçırılan evlatlar biliyorum. Alıkonulan, kayınvalidesi tarafından kaybedilen çocuklar biliyorum. Şimdi bir anne yüreği, bir baba yüreği bir düşünün. Dolayısıyla bu çağımızın en büyük problemlerinden bir tanesi. Şimdi bakın, maddi unsurların, kaynakların paylaşımından geçtim. Bir şekilde onu zaten hallediyorlar. Ya bir uzmanla gidiyorlar, ya gönlü güzel bir hocamıza gidiyorlar. Ya zaten kanun bunu bir şekilde hallediyor. Oraya benim haddim değil, değinmiyorum ama bu çocuk paylaşımında İslamca davranılmasıyla alakalı bir kültürsüzlük var şu anda. Bir bilinçsizlik var, bir cahillik var, bir vahşet var şu anda. Yani çok böyle anlı şanlı profesörlerimizin bile Allah yardım etsin boşandıklarında hem eşlerine hem de çocuklarına İslamca ve insanca davranmadıklarına dair duyumlar alıyorum. Basında da çıkıyor, görüyorsunuz zaten. Yani demek ki ilim bu konuda yanık gönülleri sükunete erdirmiyor. Başka bir şey gerekiyor orada ilmin dışında. Bu da ruhaniyet, bu da inanç, bu da din. O olmazsa sabır olmuyor, o olmazsa paylaşım olmuyor, İslamca davranılmıyor. Bu boşanan çiftlerin çocuk paylaşımında İslamca davranmasını çok önemsiyorum 41. hafta. 42. haftada vaktinde evliliği nasıl teşvik edebiliriz? Aziz dostlarım, sosyal medyada eski Amerikan başkanlarının da desteklediği çok büyük bir akım var şu anda, girl effect dediğimiz. Bu Pakistan'dan Endonezya'ya, Bangladeş'ten Malezya'ya, Mısır'dan Türkiye'ye kadar bütün İslam coğrafyasında evliliğin biraz daha tehir edilmesini, biraz daha gece bırakılmasını, biraz daha evlenilmemesini, evlenenlere de çocuk sahibi olmamasını, hemen en azından 5 yıl içinde çocuk yapmamalarını falan böyle bütün dünyada anlatmaya çalışan ve bunu da gerçekten kaynak aktararak yapmaya çalışan bir hareket. Bunun karşısında bizim medeniyetimizin evliliği teşvik eden, çocuk sahibi olmayı teşvik eden, iyi aile olmayı teşvik eden hareketlere, sosyal faaliyetlere ihtiyacı var. Bunu bizim medeniyetimiz adına bu radyoda acizane birkaç gönlü güzel dostumuz farklı programlarda yapıyoruz. Dualarınızı bekleriz. Şu anda Batı dünyası evliliği nasıl öldürebiliriz'in peşinde. En son problem evliliklerle alakalı sapkınlıklar, sapkın evliliklerle alakalı, yani hem cinsleriyle evlenen sapıklarla alakalı en büyük problem çocuk sahibi bunlar nasıl olacak diye. Hani klasik Müslümanların tepkisi öyle oluyordu. Kardeşim, madem siz böyle kadın kadın erkek erkeğe oluyorsunuz, aile kurduk diye sapkınlık yapıyorsunuz, peki sizin çocuğunuz nasıl olacak falan diye böyle şey yapılıyordu. Şimdi bunu da bir miktar aşmış durumdalar. Bir koyunu, klonlanmış bir koyunu suni rahimde, dışarıdan da görebileceğiniz böyle plastik bir rahim gibi bir şey düşünün, bir plasenta içerisinde yetiştirmeyi başardılar. Amaç o gördüğünüz fütüristik filmlerdeki gibi insan şeylerinde, küplerinde, saydam yumurtalarında böyle büyük büyük gördüğünüz insan yetiştirerek hiç anne rahmine falan da gerek kalınmayan, dolayısıyla evliliğe gerek kalınmayan tek amaç fıtratın bozulması, bunu unutmayın. Ve fıtratı bozmayacak olan, fıtratı koruyacak olan en önemli unsur da aile. Bunu da lütfen unutmayın. Acizane işte burada bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Vaktinde evliliği nasıl teşvik edebiliriz? Bu sapkınlığa nasıl dur diyebiliriz? Evliliği ve kadim medeniyeti, kültürü nasıl koruyabiliriz'in mücadelesindeyiz. Dualarınızı bekleriz efendim. 43. hafta ailemizi medyanın öldürücü etkisine nasıl koruyabiliriz sizlerle paylaşacağız. 44'te çocuk sahibi olmayı nasıl teşvik edebiliriz? Daha fazla çocuk sahibi olmayı nasıl teşvik edebiliriz? 45'te normal doğumu nasıl yaygınlaştırabiliriz? Sezeryenin önlenmesiyle alakalı Tevfik Arkan abimi tekrar davet etmek istiyorum. Şu anda emekliliğin keyfini sürüyor. Ama emeklilik yok bu konuda. Bir bilgi sahibiysek bunu toplumla paylaşacağız. Çok fazla yayıldığını söylüyordu sezeryenin. %85'lere vardığını ve bunun %90'ının gerekmeyen sezeryen olduğunu, normal doğumu özgüvenle anlattığımızda, bir nefes terapisiyle, bir nefes yönetimiyle, bir özgüven yönetimiyle, bir kendi kendine telkinle başarabileceğimizi söylüyordu. Bununla alakalı uzmanlardan aldığımız bilgileri sizlerle paylaşacağız ama bu konuda aile içerisinde eşlerin, yani beyefendilerin, hanımefendilere telkinlerinin bu konudaki bilinçlendirmesinin doğum anında çok fazla işe yaradığını bilen bir kardeşinizim. Bununla ilgili bilgileri inşallah vereceğiz. 46'da ailede sosyal medyayı nasıl kullanırızı biraz sizlerle işlemek istiyorum. Sosyal medyayı kullanan bir kardeşinizim aziz dostlarım. Geçen mühendislikle alakalı kariyerinde ilerlemeyi kafasına koyan Muhammed İkbal yavrum için de bir tweet adresi açtım. Makine mühendisliği ile alakalı. Dünyanın en güzel makine mühendisliği bölümlerini, üniversitelerini, yazarlarını, gazetecilerini, dergide makaleleri olan kişileri, akademisyenleri, öğrenci kulüplerini, Ar-Ge merkezlerini, şirketleri takip ettik o hesaptan. Bir anda dünyanın en iyi mühendislik şeyi haline geldi hesap. Yani o hesabın sahibiyseniz dünyada mühendislikle alakalı gönlü çarpan her kim ne yapıyorsa, önemlilerini söylüyorum, en önemlilerini, haberiniz oluyor. Nerede bir yarışma var, nerede bir proje var, nerede bir Ar-Ge var, nerede bir inovasyon var, anında sizin de telefonunuza bilgi düşmüş oluyor. Online olarak dünyayı takip ettiğiniz bir şey. Dolayısıyla amaçlarımız doğrultusunda sosyal medyayı kullanabiliriz. Hatırlayın, Bilal Eren kardeşimi davet ettiğimde sosyal medyanın zararları diye bir konuşmada, abi dedi, ben bunu hatırlayın, ben bunu söyleyemem. Ben bir sosyal medya uzmanıyım. Sosyal medyayı nasıl kullanabiliriz söyleyebilirim. Hani ondan aldığım o feyizle ben de sosyal medyanın zararları demedim. Ailede sosyal medyayı nasıl kullanabiliriz anlatacağız dedim. 47'de akıllı telefonların aile ilişkileri nasıl akılsız hale getirdiğini ve olumsuz etkisine çözümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten aile içerisinde buna bir dur dememiz gerekiyor. Akraba ziyaretlerinde herkesin elinde telefon aklımızı başımızdan almış. Akrabalık ilişkilerinde anekdotları, özellikle kültürün yaygınlaştırılmasında, yayılmasında, paylaşılmasında sözü aradan çıkartmış, anekdotları aradan çıkartmış, ailenin kendi tarihini aradan çıkartmış bir akılsız bir sendroma tutulmuş durumdayız. Bir an evvel bunu çözmemiz gerekiyor. İnşallah 47. programda bunu anlatmaya çalışacağım. 48. programımızda ailede sınav travmasına ve 49. programda ailede ödev travmasına ve 50. programda da ailede okul travmasına çözümleri anlatacağım. Sınav ödev okul, sınav ödev okul, hayat böyle geçiyor. Ama bu sırada hayatı pas geçiyoruz. Sonrasında da bu yaşadığımız 16 yıl, 20 yıl geri dönüşü olmayan bir yolda büyük bir eyvahtan ve vahtan başka bir şey kazandırmıyor. Aklımız başımızdayken, henüz daha vakit varken bu travmayı nasıl çözeceğimizle alakalı sınav ödev okul, bunu lütfen unutmayın. Bu üçlemden nasıl çıkacağımızla alakalı bilgileri sizlerle paylaşacağım. 51. programda ailecek sosyal somut faaliyetlerine katılımı, bunu çok çok önemsiyorum. İnşallah bununla ilgili ayda bir tane bir faaliyeti de sizlere arz etmiş olurum. Kendi yaptığımız faaliyeti de bu program boyunca sizlere arz etmiş olurum. Örnek ailelerin örnek faaliyetlerini sizlere arz etmiş olurum. Ama şu anda o kadar önemli bir konu ki kurumsal şirketler bile kurumsal sosyal somut faaliyetleriyle kazandıkları paranın bir kısmıyla yeni hayatlar başlatmanın peşindeler. İnşallah ailecek bu berekete, bu sevaba, bu güzelliğe biz de ulaşalım diyelim. Ve 52. haftada da ailede tasarruf yönetimini sizlere arz edeceğim. Çok çok önemli bir unsur. Bereketin nerede olduğu belli değil diyor Resulullah Efendimiz. Dolayısıyla tabağın tam sıyrılmasını, yemeğin kırıntılarının tam alınmasını, ama ben bakıyorum çok böyle İslami anlamda, dini anlamda kurumlara gittiğimde bile yemeklerinin yarısının, neredeyse yarısının döküldüğünü görmek yüreğimi acıtıyor. Ailede başlıyor bu tasarruf. Bunu nasıl yapacağımızla alakalı bilgileri paylaşacağım. Ailede kültür, sanat, spor ve hobi ile alakalı da yeri geldiğince küçük küçük bilgilerle o güzel gönlünüzü serinleten bir program olmanın gayretinde olacağız. Dualarınızı, desteklerinizi bekleriz. Aziz dostlarım, 2019'un nasıl geçeceği ile alakalı ailede huzur arayışları programı açısından gönlümüzdekini size arz etmiş olduk. Sizin de çözüm önerileriniz varsa, işlememiz gereken konularla ilgili katkılarınız varsa Erkam Radyo ya da @MunirArıkan Twitter adreslerinden ya da ailedehuzur@erkamradyo.com e-mail adresinden her türlü önerilerinizi bekliyoruz. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.